9. ayrım, sayfa 95. Ayana, Mustafa Mutlu. Ocaktaki ve partideki genel çoğunluk Türk-İslam sentezinden yanaydı. Bu görüşü savunanlar Türklerin İslam'dan başka bir dini olamayacağını öne sürüp İslam'ın dayatılması sırasında katledilen atalarını ağızlarına bile almıyorlardı. Canım, bunları kurcalamak kimin işine yarayacak? Sonuçta Türk'üz ve Müslüman'ız. İkisine de sahip çıkmak bizim birinci vazifemiz diyorlardı. AKP hükümetlerinin ilk yıllarında hakim olan Türk-İslam sentezi, AKP'nin iktidarını sağlamlaştırmasından sonra yerini tamamen İslamcılığa, ümmetçiliğe bırakmıştı. Hatta dönemin başbakanı Kürt siyasetçilerle açılım sürecini yürüttüğü dönemde doğrudan milliyetçileri hedef alarak ''Kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın, kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın, biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız, değerler silsilesi içerisinde böyle ırka, kavmiyete, kabileye dayanan bir milliyetçilik yoktur.'' Bu şeytandandır demişti. Böylece yönettiği ulus devletinin anayasasını bile çiğnemişti. Bu sözler sadece gerçek milliyetçilerin değil, gerçek solcu yurtseverlerin de canını yakıyordu. Ama o kadar güçlüydü ki kimse ne saçmalıyorsun arkadaş diyemiyordu ona. Diyebilenlerin ise sesi anında kesiliyordu. Hele hele Milliyetçilerin Partisi'nin yeni genel başkanının bir süre sonra başbakanı eleştirmekten vazgeçip yancılığına soyunması partiden büyük bir kopuşa neden oldu. Önemli bir kesim yeni kurulan partiye geçiyor, geri kalanlar ise şimdilik beklemeyi tercih ediyordu. Mahir de onların arasındaydı. Hayatını ocak ve parti sayesinde kazanıyordu. Çünkü bütün çevresi oralardaydı. Ama herkes mutsuzdu. Kimse ölen başbuğun yerine geçen yeni siyasetçideki bu U dönüşünün nedenini anlamıyor, ortalıkta dolaşan çirkin dedikodulara inanmak istemiyordu. Sevil'le hiç yalnız kalmamıştı Mahir, ta ki Kayra koronaya yakalanıp tecride girene kadar. Kolay atlatıyordu virüsü Kayra ama yine de işe gidemez ve sokağa çıkamaz haldeydi. Her şeyden önemlisi bunlar yasaktı. İşte o günlerde Sevil'i vapurla karşıya götürme ve akşam alma görevi de Mahir'e kaldı. Her buluşmalarında yüreğinin farklı atması Mahir'i şaşırtıyor. Ulan benim bu kızdan uzak durmam gerekirken bir de aşık mı oluyorum ne diyerek kendine kızıyordu. Hava iyiyse genellikle birer çay simit alarak vapurun kıç kısmına oturuyorlar. Siyaset ve din hariç her şeyden konuşuyorlardı. Mahir'in büyük bir özenle kendisinin başına dert açan bu konulara girmemesi, konu her açıldığında bir bahane bulup mekandan ayrılması Sevil'in dikkatinden kaçmamıştı. Gerçi nedenini az çok tahmin edebiliyordu ama madem artık bu kadar yakındılar kaçmasına daha fazla göz yumamazdı. Bir gün iş dönüşü vapurda karton bardaklı çay keyfi yaparken pat diye konuyu açtı Sevil. Mahir, sen neden benimle şamanizm konusunda konuşmaktan kaçıyorsun?
Yok canım, niye kaçayım?
Hiç beklemediği anda yakalanmıştı genç adam, umursamıyormuş gibi ekledi.
Herkesin fikri kendine. Ne ben senin gibi düşünmek zorundayım ne de sen benim gibi.
Tamam, anlayışın için çok teşekkür ederim ama yine de aramızda adil olmayan bir durum var. Senin benim hakkımda her şeyi biliyorsun ama ben senin Kayra'nın köylüsü ve arkadaş olduğundan başka neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Bir de bir firmada şoförlük yaptığını. Neden susuyorsun, neden kendini gizliyorsun?
Çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Farklılıklarımızın seni benden koparmasından korkuyorum demeyi çok istedi ama yutkundu. Gözlerini o sırada önünden geçtikleri Selim yakıştasının duvarlarına dikip ''Kendimi gizlemek gibi bir amacım yok. Ne istiyorsan sor.'' diyebildi. Beklediği an gelmişti Sevil'in. Fırsatı kaçırmadı.
''Örneğin Kayra'nın annesi hakkında ne düşünüyorsun?''
''Necla teyzenin mi?''
Elbette onu kastettiğini biliyordu. Sadece zaman kazanmak istemişti bu yanıtı verirken. ''Evet, Necla Hanım, Ayana Hatun ya da diğer ismiyle Hoca Hanım hakkında.''
Ne düşüneyim vallahi, çok severim, çok saygı değerdir. Yüzlerce insana şifa dağıttığını gözlerimle görmüşlüğüm vardır. Bu kadar mübarek bir insan hiç kötü olabilir mi?
Yani yaptıklarını onaylıyorsun.
Haşa, benim ne haddime, onu sorgulamak beni aşar. Biz sadece iyilikleri için ona minnet borçluyuz.
İyi ama ona büyücü, hatta cadı diyorlar.
Kötü söz sahibine aittir.
Sevil gülümsedi. Ne kadar saf bir adamdı şu Mahir. Müdahale etti hemen.
Canım, her büyü o kadar da kötü değil ki. Hem belki sen birebir konuşmadın, o bunu inkar etmiyor. Ben gözlerimle gördüm, şifa da dağıtıyor, kara büyü dışında büyü de yapıyor. Mesela tembel bir öğrencinin tüm ilgisini derslerine vermesini sağlıyor. Bu kadar da değil, gelecekten haber veriyor. Üstelik verdiği haberler hep doğru çıkıyor.
Ne diyeyim, Allah vergisi bir yetenek bu, herkese nasip olmuyor diye kendince yorumladı Mahir.
Sevil üsteledi.
Yani onun yaptıklarının dinimizde yeri var mı sence?
Vallahi orasını bilemem. Ben hacı hoca, evliya falan değilim ki. Ama şurası bir gerçek. Bu topraklarda, hatta bütün dünyada binlerce yıldır bu işler birileri tarafından yapılıyor. Yani bizim eski dinlerimizden biri aslında bu şamanizm işleri.
Sevil'in keyfi yerine geldi. Mahir nihayet kaçmamış, kaçamamış ve ağzına ilk kez şamanizm sözcüğünü almıştı. Kadıköy iskelesinde vapurdan inerken düşüyormuş gibi yapıp genç adamın koluna girdi. Sonra da öyle yürümeye devam etti. Buram buram terlemeye başladı Mahir.
Sevil daha fazla üzerine gitmek istemedi.
Konuyu değiştirmek için eliyle iskelenin karşısındaki sokaklardan birini gösterdi.
''Şurada çok iyi bir şiş kebapçı var, sana ısmarlayayım mı?''
Mahir itiraz etti. ''Çok severim, elbette giderim ama senin ısmarlaman olmaz.''
Kadın parası yemem diyorsun yani.
Estağfurullah.
Niye estağfurullah diyorsun? Kadın parası haram mı?
Yok, öyle demiyorum da.
Ne o zaman?
Kadın dedin ya, onun için.
Tiz bir kahkaha atarak Mahir'in kolundan çıktı Sevil. Şaşkınlıktan iki elini ağzına götürdü. Kahkaha dar sokakta öyle patlamıştı ki çevredekiler dönüp baktı.
İyi ama kadınım ben, ne var bunda?
Mahir göz göze gelmemeye çalışarak yine itiraz etti.
Estağfurullah, yok canım, olur mu hiç?
Sen ne diyorsun Mahir, kadınım ben elbette diye bağırdı bu kez.
Kızma, bizde kadın diye evlilere denir, sen kızsın.
Hayda, nereden biliyorsun ki sen benim bekaret durumumu?
Mahir ne diyeceğini şaşırdı, bozuldu. Ne güzel, ilk kez koluna girmişti Sevil. Ama o bunun sevincini bile yaşayamadan onu kızdırmayı başarmıştı. Bir süre sustular.
Dünyaya insanlar iki cins olarak gelir diye sessizliği bozdu Sevil. Erkek ve kadın. Kız ise sadece her kadının çocukluk dönemi için kullanılır. Oğlan da erkeklerin çocukluk dönemi için. Her kız çocuğu evlensin ya da evlenmesin, bakire olsun ya da olmasın kadın olur. Oğlan çocukları da erkek. Eşcinselleri hiç karıştırmıyorum bak, bir de onlar var. Ama oralara girersek hiç çıkamayız. Niye kendine erkek denildiğinde estağfurullah çekmiyorsun da bana kadın denilince bu ayıp oluyor? Anladın mı oğlan arkadaşım?
Boş gözlerle Sevil'e baktı Mahir. Tam oğlan diye ibnelere denir diyecekti ki yeni bir pot kıracağını anladı. Zaten başını yeterince belaya sokmuştu.
Ben nasıl öğrendiysem onu söylüyorum. Böyle durumlarda kızma bana. Şimdi yaptığın gibi doğrusunu anlat, öğreneyim. Seni dinlerim.
Bu geri adım sevindirmişti Sevil'i.
İlk meydan muharebesini kazandım galiba diye gülümsedi ve tekrar koluna girdi genç adamın.
Canım ciğerim yazan tabelanın asılı olduğu dükkana girdiler. Tahta basamaklardan ikinci kata çıktılar. Lokanta neredeyse hınca hınç doluydu. Boş bir masa bulup oturdular. Bir porsiyon ciğer, bir porsiyon da kuzu şiş söylediler. Birer tane de açık ayran. Masa bir anda çeşit çeşit mezeyle ve yeşillikle doldu. Servisi yapan çocuk kibarca açıklama gereği duydu.
Bunlar müessesemizin ikramı, afiyet olsun.
Yemek boyunca konuşmadılar. Çaylarını içerken Sevil pat diye söze girdi.
Sen ülkücü müsün?
Bardaktan aldığı yudum genzine kaçtı Mahir'in, öksürdü. Bir peçeteyle ağzını burnunu temizledi.
Neden soruyorsun diye bildi.
Madem arkadaşız, madem beni korumak için hayatını tehlikeye atıyorsun, benim de seni tanımam, hakkındaki her şeyi bilmem gerekmez mi?
Sustu. Sonra dudaklarını kıvırarak küsmüş gibi yaptı.
Ama istemezsen söyleme, ben de bir daha seninle ilgili hiçbir soru sormam.
Evet, ülkücüyüm dedi Mahir. Sonra telaşla ekledi. Ama ben gerçek ülkücüyüm. Yani şu AKP'ye yancılık edenlerle, sana düşman kesilenlerle işim olmaz.
Sevil sordu. O da uzun uzun görüşlerinin diğerlerinden nasıl farklılaştığını anlattı.
Peki sana ırkçı diyebilir miyim o zaman?
Irkçı değil de milliyetçi ya da Türkçü diyebilirsin.
O ırkçılık olmuyor mu?
Oluyor mu?
Kız gülümsedi. Galiba birazcık oluyor. Dünyanın eksenine Türklerden başka kimseyi koymuyorsun ki.
Elbette öyle yapacağım. Çünkü Türk'üm ben. Senin için öyle değil mi?
Kızmayacaksan söyleyeyim dedi Sevil. Yanıt vermesini beklemeden devam etti. Benim için öyle değil. Önce insanım, sonra kadınım, sonra bireyim, sonra aydın olmaya çalışan bir emekçiyim. Sonra dil, din, cinsiyet ayrımı yapmam. Bunların hepsinden sonra Türk'üm. Kan döken, kötülük yapan, cana, mala, ırza kasteden, kadına, çocuğa, güçsüze şiddet uygulayan, sadece insana değil, ağaca, hayvana zarar veren kişinin hangi ırktan geldiğine de bakmam. Kötü hangi milletten olursa olsun kötüdür.
Yani insanın kökleriyle, atalarıyla övünmesi yanlış mı, ayıp mı?
Elbette değil ama anlamsız. Bence istemeyerek edindiğimiz özelliklerimiz yüzünden öldürülmemiz, dövülmemiz, hakarete uğramamız, aşağılanmamız ne kadar saçmaysa övünmemiz de çok saçma. Türk olmayı ne sen seçtin ne de ben. Biz dünyaya gelirken birileri hangi milletten olmak istersin diye sordular da biz de ille de Türk olayım mı dedik. Yok böyle bir şey.
Mahir pür dikkat dinliyordu.
Saçımla, kanımla, elimle, gözümle, cinsiyetimle, dilimle, fakir ya da zengin aileden gelmemle övünmem ben. İnsanın kendi seçimiyle belirleyemediği şeyler gurur ya da utanma nedeni olamaz. Ama iyi insan olmak, çalışkan olmak, dürüst olmak, adil olmak, güler yüzlü olmak, doğaya ve tüm canlılara karşı merhametli olmak bizim seçtiklerimizden bazıları. İşte ben bunlara önem veririm. Ve karşımdaki insanları sadece bu seçimlerine göre iyi ya da kötü olarak ayırırım.
Bakışlarını kaçıran Mahir'in çenesinden tuttu, gözlerine baktı. Dört göz bebeği birbirine ilk kez kenetlendi.
Mesela ben senin çok iyi bir insan olduğunu biliyorum ve seni bu yüzden seviyorum.
Dudaklarından dökülen sözlere kendisi bile şaşırdı, sonra hemen düzeltme gereği duydu.
Yani insan olarak, arkadaş olarak...
Ne kadar düzeltirse düzeltsin genç kadının bu sözleri Mahir'e cesaret verdi. Kebapçıdan kalktılar, sahile indiler. Sevil yine Mahir'in kolundaydı. Mahir diğer eliyle sol kolundaki ele yapıştı ve bir süre tuttu. Bırakırken mırıldandı.
Ben de sana bir soru sorabilir miyim o zaman?
Heyecanlandı Sevil, işi şakaya vurmak istedi.
Sor elbette ama zor yerden sorma, çalıştığım yerlerden olsun. Ama unutma, sonra soru sorma sırası bana gelecek, intikamım acı olur.
Eyvah yandık diye kıkırdadı Mahir, sonra ciddileşti. Sen solcusun değil mi?
Solculuktan ne anladığına bağlı dedi Sevil. Mesela senin solculuk dediğin şey bazılarının sandığı gibi CHP'li olmaksa hayır solcu değilim. Çünkü ben o partiyi solda görmüyorum. Onlar da sermaye sahiplerinin emir eri. Ben solcuyum çünkü hayata sermaye sahiplerinden değil, emekleriyle geçinenlerin gözüyle bakıyorum. Paraya değil, üretmeye, emeğe, çalışmaya, adil bölüşmeye önem veriyorum. Bu beni solcu yapıyorsa, evet, solcuyum.
Komünist misin peki?
Şaşırdı Sevil. İşte bunu beklemiyordum dercesine hayretle baktı, gülümsedi. Değilim ama keşke olabilseydim. Ne yazık ki tek başına komünist olunmuyor. Bunun için dünyayı komple değiştirmek gerek.
Nasıl yani diye tepki verdi Mahir. Yani dinin, inancın var mı yok mu?
Sen benim komünizmi savunduğumu mu merak ediyorsun? Yoksa ateist olup olmadığımı mı? Önce karar ver.
İkisi de aynı şey diye mırıldandı Mahir kendinden emin bir şekilde.
Hiç alakası yok oldu Sevil'in yanıtı. Gerçek komünizm bir hayaldir, ütopyadır. Bütün üretim araçlarının bireylere değil topluma ait olduğu sınıfsız, parasız, sınırsız ve devletsiz bir toplumsal düzendir. Dikkat et, ahlaksızlık, dinsizlik yok bunun içinde. Ateizm ise hem yaratıcıya hem de dinlere inanmamaktır. Ne alakası var ikisinin birbiriyle?
Kızın bu kadar açık konuşması cesaretlendirdi Mahir'e. Peki ateist misin?
Annemi kaybettiğim günden beri diye başladı Sevil, sustu. gözünü sağ tarafta uzayıp giden sonsuz maviliğe dikti. Uzaklardan büyüyüp gelen beyaz dalgalar sahildeki kayalara sertçe vuruyordu.
İşte o günden beri tüm inancımı kaybettim ben diye anlatmaya başladı. Eskiden de dinlere pek inanmazdım. Bazı şeyler bana çok saçma ve insan yapımı gelirdi. Ama bir yaratıcının olduğundan neredeyse emindim. Yani deisttim herhalde. Ama şimdi sadece iyi diye inanıyorum. Benim Allah'ım da peygamberim de dinim de imanım da iyilik. Ben bu kadar iyilik peşinde koşarken, başkasının lokmasına göz dikmezken, doğruluktan şaşmazken ve karıncaya bile zarar vermezken, sırf kendisinin varlığına inanmadığım için Allah beni cezalandıracaksa, o zaman o da adil değil demektir. Öyle bir tanrıya da inanmam gerekmiyor zaten.
Tövbe haşa dedi fısıltıyla Mahir.
Korkma korkma, bu sözler bana ait. Sana günah yazılmaz diyerek kıkırdadı ve başını genç adamın omzuna yaslayıp geri çekti.
Adamın burnu benzerini daha önce hiç bilmediği bir parfüm kokusuyla doldu. Tarçınlı salep gibi kokuyordu bu kız. Hemen zihnindeki bu düşünce balonunu düzeltti. Kız değil, kadın. Bu sözler dudaklarından sesli olarak dökülmüştü. Sevil gülümsedi.
Bak öğreniyorsun, kız değil kadın.
Moda Deniz Kulübü'nün önüne geldiklerinde deniz eğreti yapılarının arkasında kaldı.
Bak bu dünyanın Allah'ı bunlar diye burnuyla kulüp binasını işaret etti genç kadın. Sözüm ona bu ülkenin yasaları var, kıyı şeride halka kapatılamaz diye. Ama o yasalar sadece biz yoksullar için geçerli. Peki bu kodamanlar için neden uygulanmıyor yasalar? Fakirin iki göz gece kondusu için polis ordusuyla yıkım yapanlar neden gelip yıkmıyorlar şu çirkin yapıyı? Neden biz şu anda bu bina yüzünden deniz kenarında yürüyemiyoruz? Neden lüks yatların bulunduğu marinalar tel örgülerle çevrili ve özel güvenlik elemanları tarafından korunuyor?
Kızın söylediği her şey doğruydu aslında. Sonra yine kadının diye düzeltti iç sesine. İyi de bu nasıl oluyordu? Birisi solcuydu, hatta komünistti, diğeri sağcıydı, milliyetçiydi. Ama neredeyse her konuda aynı düşünüyorlardı. Bunu Sevil'e söylediğinde Sevil yine yüksek sesle bir kahkaha patlattı.
Yanılıyorsunuz sevgili Mahir Bey. Siz kendinizi milliyetçi Türkçü olarak tanımlıyorsunuz ama bir itirafta bulunayım. Aslında ben sizden daha fazla Türkçüyüm. Yani çok da ayrı yerlerde değiliz.
O da ne demek dercesine baktı Sevil'e. Kadın devam etti.
Başıma gelenleri hiç mi görmüyorsun? Sözüm ona siz Türkçüsünüz, milliyetçisiniz ama ben sırf yurtsever olduğum için ortak atalarımızı, onların yaşam tarzlarını, dini inançlarını size rağmen ve ne acıdır ki size karşı savunuyorum. Onların 1300 yıl önce kılıçtan geçirilerek din değiştirmeye zorlanmalarını siz görmezden geliyorsunuz. Ama ben sıradan bir tarih öğretmeni olarak televizyonlarda bağırarak söylüyorum. Bunun için de canımla, sevdiklerimin canıyla tehdit ediliyorum. Hem de kim tarafından? Sözüm ona milliyetçi ülküdaşlarınız yapıyor bunu. Şimdi sorarım size beyefendi, ben mi daha fazla milliyetçiyim yoksa siz mi?
Daha 5 dakika önce komünist ve ateist olduğunu aykıran kız şimdi kendisinden daha fazla milliyetçi kesilmişti.
Ben onların katledilmelerinin hesabını soruyorum. Ben onların dinini öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyorum. Lütfen söyle. Söyle de yanlışsam gidip bütün ülküdaşlarından özür dileyeyim. Ben mi milliyetçiyim siz mi? Türklük hamasi nutuklarla, ulumayla, parmakla işaret çekmekle, kafa tokuşturmakla, Kazakistan'dan kımız getirtip kuytularda gizli gizli içmekle, silah ve Kur'an üzerine el basıp hamasi yeminler etmekle olmuyor beyefendi.
Kendisini ezik hissetti Mahir. Hiç mi iyi doğru bir yanımız yok? Bu kadar mı kımıl zararlısıyız ya Allah'ını seversen diye sitem etti.
Sen söyle o zaman, iyi yanınız nedir?
12 Eylül'den önce yurdu komünistlerden, Rus emperyalizminden biz kurtarmadık mı? Bu uğurda kaç tane şehit verdik, yalan mı?
Kaç can aldınız peki? Ve bir soru da, sanıyor musun ki öldürdüğünüz o çocuklar bu vatanı ve halkı sizden daha az seviyordu?
Orada haklı olabilirsin. Herkesin doğrusu kendineydi diye mırıldandı Mahir. Sevil devam etti.
Hiç gocunma. ABD resmen sizin tapınağınız. Başbuğunuza talimat verdi. O da milis güçler diyerek sizi eğitti ve kullandı.
Bazı sözde sosyalistler nasıl Rusya ve Çin tarafından kullanıldılar ve büyük yanlış yaptılarsa, siz de farkında bile olmadan ABD ve İngiliz emperyalizmine hizmet ettiniz.
Derin bir nefes aldı Sevil. İnandığı şeyleri o kadar yürekten savunuyordu ki, Mahir kabul etmese bile hayran olmamak mümkün değildi. Mahir'in kulaklarında ise hala Sevil'in milliyetçilik hakkında söyledikleri çınlayıp duruyordu.
Ben mi milliyetçiyim, siz mi? Türklük ulumayla, parmakla işaret çekmekle, kafa tokuşturmakla, silaha ve Kur'an'a el basıp yemin etmekle olmuyor beyefendi.
Ne diyebilirdi ki?
Sevil durmak bilmiyordu. Yıllardır içinde biriktirdiği her şey bir bir dökülüyordu dudaklarından.
Yıllardır size 9 ışık diye ezberletilenlerden hangisine sahip çıktı ülkücü hareketiniz? 55 yıl önce o günlerde yükselmekte olan solcu gençlik akımlarına karşı Alparslan Türkeş tarafından ilan edilen 9 ilkeye ne kadar sahip çıktınız? Sahip çıkmak bir yana, kaçınız ezbere sayabilirsiniz? Bugünlerde neden ağzınıza bile almıyorsunuz? Zaten çoğu CHP'nin altı okuyla aynı olduğu için olabilir mi? Milliyetçilik, ülkücülük, ahlakçılık, ilimcilik, toplumculuk, köycülük, hürriyetçilik ve şahsiyetçilik, gelişmecilik ve halkçılık, endüstricilik ve teknikçilik. Hangisini hayata geçirdiniz bugüne kadar?
Bir çırpıda 9 ışığı sayı vermesi karşısında Sevil'e duyduğu saygı daha da arttı Mahir'in. İyi ki kendisine sen say dememişti. Yalan yok, sayamazdı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 107.